Sokrates, Erdem öğretti, evet oradan çıktı bütün bu şey. Sofistler çünkü erdemsizlik timsali olarak görünüyor, öyle değil. Sofistler Erdem'i öğrettikleri iddiasındalar. Sokrates onlara özellikle Protagoras'a şeyi anlatmaya çalışıyor. Erdem öğretilemez. Ve Erdem öğretilemez derken aynı Sokrates aynı zamanda Erdem'in bilgi olduğunu da söylüyor. Hatırlıyorsanız Erdem bilgidir. Yani insanlar bilgisiz insan erdemsiz erdemli olamaz. Şimdi erdem önemli mi? Erdem derken şunu kafamızda açalım iyice. Neyi demek istiyoruz? Erdem yani bu şeyde Platon'un devlet Platon'dan aldığımız şey. Erdem'de bilgelik olacak. Türe. Değil mi? Ondan sonra yüreklilik ve olumlulık. Şimdi Sokrates'in bakış açısı ve belli kavramlar var. Onları bir araya getirmeye çalışacağım. Bunu yapabilirsek aslında çok büyük, yani bazı şeyler çok büyük bir şey, netlik kazanacak. Özgürlük, erdem, erdemin öğretilip öğretilemeyeceği konusu, erdemin bilgi olup olmaması konusu. Şimdi bir ahlak konusu var. Ahlak herhalde netleşti. Yani ahlakın, ahlak kavramının temel bağlantısı iyi ve kötü kavramlarıyla. Ve iyi ve kötü kavramları ise duyunçla bağlantılı olan kavramlar. Yani ahlak ahlak benim duyuncumla ilgili olan bir şey. Yani bu normal gündelik konuşmadaki söz kullanımdan biraz farklı. Yani gündelik kültürde bir insana ahlaklı dendiği ya da ahlaksız dendiği zaman anlatılan şey kavrama tam çakışan bir içerik taşımıyor. Yani bir insan ne zaman ahlaklı denir? Benim normlarıma uyuyorsa ya da kültürün normlarına uyuyorsa o insan. Törelse falan. Eğer törelere aykırıysa yani bu şey Almanca'da da böyle, hatta İngilizce'de de böyle kullanımlar var. Ahlak ve töre, biz kavramlarla ilgilendiğimiz için ve ahlak ve töre diye iki kavram olduğu için bu kavramları matematiksel bir sağlamlıkla birbirinden ayırt etmemiz gerek. Yani belirsizlik, bulanıklık o tamamen temizlenmeli, kaldırılmalı. Ahlak bilinçle ilgili. Törellik İkinci doğa dedik. İnsan ikinci doğası varoluş biçiminin belirlenimleri diyebiliriz. Toplumsal varoluşun belirlenimleri diyebiliriz. Ama aile de giriyor bunun içine. Yani sadece topluma kısmı değil. Çünkü aile toplumdan farklı bir şey ve devlet belirlenimleri, politik belirlenimleri, bunları da törelliğin altına alabiliyoruz. Yani törellikten yasaya, töreden yasaya geçiş var mesela şeyde. Göreceğiz onu daha sonra. Her neyse, bu törellik ve ahlak şey değil, bir değil. Atina'nın bir törelliği vardı ve Sokrates'in ahlakı bu törelliği ortadan kaldırma gözdağını verdi ve Sokrates cezalandırıldı. Yani Sokrates şey değil, bir Atina açısından, Atina kültürü açısından haksız davranmış biri değil. Sokrates Atina Tanrı'nı tanımadı ve Atina töresini tanımadı. Atinalılar da onu kendi şeylerine göre, bakış açısına göre cezalandırdılar. Ama tarihsel bütün içinden, bütünden baktığımız zaman Atina'nın törelliğinin geçiciliği ve göreliliği Atina'nın Sokrates üzerindeki yargısını saçmalaştırdı ve şey yaptı, yanlış yaptı. Yani Atina orada büyük bir hata işlemiş oldu tarihsel açıdan. Kendi kültürü açısından kendini koruma bir refleks Sokrates'e ve Sokrates'e karşı tutumu. Yani her kültür kendini şeye koruyor, gözdağına karşı koruyor. Yani tutucu bir kültüre gidip orayı dinamikleyecek ilerici fikirler verirseniz, götürürseniz orada o kültür kendine şey yapar, korur. Yani bu şey de hep böyle. Osmanlı tarihinde de var, Rus tarihinde de var. Yani özellikle Rusya çok belirgin ve orada o yeni düşünceler, eski düşünceleri savunan insanlarla ya da kültürün o parçasıyla çok keskin bir şey içinde, çatışma içinde. Şeyde öyle değil. Osmanlı tarihinde o kadar ağır bir çatışma yapmış. Hani şey, yani Atinalılar Sokrates'i yargılıyorlar çünkü Sokrates'in iyi ilkesi Atina törenliğinin ölçüsünü verdi ve onu şey olarak gösterdi. Yani o törenliği geçersiz, o törenlikte köle kapsanıyordu, kölelik kapsanıyordu ve şimdi burada eğer ahlak ve törenlik arasındaki ilişki, yani bu temel sorunun Sokrates'in bağlamı da bu. Sokrates öznellik ilkesine, öznellik diyebiliriz duyunca, nesnellikle dışarısını anlatırsak, öznelliği ilke alarak kültürü yargılamaya başladı. Ve o kültürün sorgulamaya başladı daha doğrusu. Şimdi Sokrates'in sözünü bu bağlama yerleştirebiliriz değil mi? Sorgulanmayan yaşam yaşamaya değmez. Bu kendi başına duyulduğunda, yani bu bağlamdan soyut olarak duyulduğunda pek önemli bir şey gibi gelmiyor. Ya bu şey, sorgulanmayan yaşam. Sokrates'in yaptığı şey Atina törenliğini sorgulamak oldu. Ve o törenlik o sorgulama dayanamadı. Aynı şekilde sofistler Atina, Yunan, klasik Yunan mitolojisini usun düşüncenin önüne, bilincin önüne getirdiler ve o da o şekilde dağıldı. Yani şimdi İsa'nın ortaya çıkışına 300 yıl var, 400 yıl var. Tek tane kavrayışını. Ve ama aynı zamanda şeyi hatırlarsanız, o Yeni Ahit'teki İncil'lerin felsefeyle bağlantısına özellikle bir tanesi var. Doğrudan böyle bir felsefeci tarafından yazılıyor değil mi? Yuhanna. Yani bu aradaki etkileşim şey önemli ve ayrıca da daha sonra Hristiyanlar Sokrates'i bir peygamber olarak kabul ettiler. Şimdi Sokrates'in önemi bu ahlak sadece ahlak felsefesini getirmekle kalmadı. Ahlak olgusunu getirdi diyebiliriz. Bu ölçelim. Yani ahlak insanlar Sokrates'ten önce ahlaksız mıydılar Atinalılar? Ahlaksız sözcüğünü töresiz ya da negatif anlamda almadığımız takdirde yani duyunç yani sorgulama yapmıyor olmaları anlamında aldığımız zaman Atina ahlaksızdı. Yani Sokrates'ten önce ahlaktan yoksundu. Yani duyuştan yoksundu anlamında. Atina'nın terelliği vardı. Ama o terellik hepsi için sorgulanmadan alınan veriydi. Yani doğan çocuk kültürün içine doğuyor. Ona ne öğretirseniz onu alır. Yani onu Çinli gibi de yetiştirebilirsiniz. Budist olarak ya da bir Musevi olarak ya da bir Müslüman olarak ve genellikle değil aslında. Yani hiçbir çocuk o sürece bir direnç göstermez. Ve sorgulanmamanın şeyi bu. Bağlantısı bu. Burada önemli olan şu. Yani insanın aldığı kültürel biçim var. Herkes o kültürel biçimleri taşıyor değil mi? Önemli olan o biçimlerin akışkanlığı ya da o biçimlerin şeye, değişime izin verip vermemesi. Değişmekten söz ediliyor. Değişim diyoruz. Yani değişim kendinde çok çok önemli bir şey değil ama bir kültürel biçimde kalıp onu korumak, bu kültürel kültürün kendi refleksi diyebiliriz. Çünkü kendini korumak zorunda işte. Yani bir kültür Osmanlı tini ya da Osmanlı kültürü değişti ve ortadan kalktı. Değişmeye karşı direndi. Kendi içinde direnmek zorundaydı. Yani her kültür kendini var olmasını sürdürmek istiyor. Öyle değil mi? Bu tutuculuk. Yani kendini olduğu gibi tutmak istiyor. Kurmak istiyor. Ve Bunu başardığı zaman da tarihten çekilip gidiyor. Değişmiyor çünkü. Artık tarihsel bir önemi kalmıyor. Orada o kültür altında yaşayan insanlık belli bir biçime kemikleşmiş olarak sarılıyor. Çin'i düşünün, 5000 yıl hiç değişmeden varlığını sürdürmesi. 5000 yıl. Yani Batılılar...
Marksizm nasıl geldi oraya?
Yani? Evet, Batılılar yani Marksizm, ideoloji oraya gidinceye kadar duvar da yapmışlardı ve kendilerini iyice izole etmişlerdi. Bir taraf deniz, bir taraf duvar, dağlar falan. Kimse ulaşamıyordu Çin'e. Ve o öyle sürüyordu. Yani bunun bir anlamı var mı?
Hocam 5000 yıl içinde bütün insanlar
gelişmez
mi
Allah? Evet, sorgulayalım. Yani 5000 yıl
Afyon'la uyuşması harika tabii.
1800.
Şimdi insan Mozart olabiliyor, Beethoven olabiliyor, Hegel olabiliyor, Platon olabiliyor, Aristoteles olabiliyor, Öklides olabiliyor. Kepler olabiliyor.
Yani onu kendisi mi bir ortamı yaratıyor?
Doğuya baktığımız zaman, şimdi bu yine değişmeyle ve etikle ilgili bir şey. Yani doğuda bir etik, bu bireylerin ortaya çıkabilmeleri için şey olması gerekir. Etik yapının, törel yapının buna uygun olması gerekir. Sparta'da bir Sokrates yok, bir Euripides yok, bir Sofokles yok, bir Perikles. Sparta'da, yani Atina ile aynı zamanda dönemde var olan Sparta'da insan bireyselliği gelişmiyor. Atina'da heykel yapabiliyorsun, felsefe yapabiliyorsun, geometri yapabiliyorsun, gökbilim yapabiliyorsun. Sana kimse şunu yapamazsın, bunu yapamazsın demiyor. Çünkü ona diyecek bir şey yok. Rahipler yok. Ya da yasalar yok. Yani yasalar halk tarafından yapılıyor. Atina demokrasinin şeyi, Yunan kentleri ama özel olarak Atina demokrasinin beşi. Yani orada o nüfus toplanıyor ve kararlarını kendisi alıyor. Bütün devleti ilgilendiren kararlarını kendisi alıyor. Sparta, orada da belli bir ölçüde şey var, demokrasi var ama Sparta'nın yasaları şey tarafından saptanmış, Likurgus tarafından ve o yasalar çiğnenmiyor. Yani daha önce anlatmıştım, Sparta'da öyle bir büyük bir erdem görünüşü var. Sparta gerçekten şey, yani hayranlık uyandıran bir kültür. Ama yemeklerini örneğin Spartalılar bir arada yiyorlar, hep birlikte yiyorlar. Ve bu bir kural, bozulmaması gereken bir kural. Yani alıyorsun yemeğini yanına götürüyorsun, kamu alanına, orada herkesle birlikte masada yiyorsun. Bu ne güzel değil mi? Kolektif, tamam. Ama sen yemeğini, yani orada ona köle gibi uymak zorundasın. Bu senin isteyerek yaptığın bir şey değil. Şöyle bir şey var. Ben Likurgus'tan hatırlıyorum ya da Plutark'tan. Bir koca karısına güzel çocuklar doğurabilmek için güzel bir erkeğe verebiliyor bir süre için. Bu evet, bu asker de bir askeri toplum aslında, disiplin toplumu. Şimdi yani onu benzetiyorlar, evet. Bu şeyin bir özelliği daha, Sparta'nın bir özelliği daha var. Çok erdemli oldukları için, çok şey, kahraman oldukları için bir bakıma. Evet, o Roma şeyine benziyor. Şeyi hatırlarsanız, kenti, çevresinde duvar olmayan tek kent Sparta'ydı. Çünkü en iyi duvar insanlardan oluşan duvardır, diyorlar. Yani Sparta'nın büyük bir erdem görünüşü var ve belli açılardan hemen hayran olunabilir. Olmuyor. Ama bunun altında şey yatıyor. Bir özgürlük yoksunluğu ve özgürlüksüzlük ve aynı zamanda bilinçsizlik yatıyor ve naiflik yani bir tür saflık yatıyor.
Platon da
şey öyle değil. Platon da öyle tabii. Yani Sparta kültürünün şey tarafları var. Evet. Yani ölçürler mesela lükse düşkün, lükse şey değiller. Yatkın değil ama lükse yatkın olmamalarının nedeni yasaklanması. Yani Atina'da ise eğer sen yani lüks serbest. Eğer şeysen erdemli bir insansan aşırılığa gitmiyorsun. Orada Spartalı'nın baskı altında yaptığı şey doğru davranış, Atina'da özgürce yapılan doğru davranışla değişiyor. Arada büyük bir fark var. Yani bir insana şey yapabilirsin, hırsızlık yapmasını engelleyebilirsin. Devlet bütün mülkiyeti devleti toplayıp mülkiyete bağlı bütün kötülükleri önleyebilirsin. Bir de o insanları özgür bırakarak o kötülükleri önleme yolunu seçebilirsin. Yani Atina ve Sparta arasındaki fark bu. Bir disiplin, evet çilecilik disiplin, belli şeylerin. Şimdi bunlar bu Şubat ayında başlayacak çalışmanın temaları aslında. Ama Sokrates'te zaten oraya geldik. Yani etik, ahlak ve politika bağlamışlar. Çünkü Sokrates şeyi zaten kabul etmiyor doğa bilimlerini. Her şey bilince iyiye bağlı olduğu için doğanın yasaları falan bunlar önemli şeyler Sokrates için. Şimdi önemli olan insanın gelişimiydi ve Çin'i konuşurken, Hindistan'ı konuşurken bunlar bizim dünyamızın, tarihimizin şeyleri. Ne derler ona? Köşe taşları. Ya da yani sabit değerleri. Bu kadar sürekli olarak onlara bakacağız. Ve aynı zamanda da onların tarihsel olarak ayrıntılarını da okuyup öğrenirsek iyi olur. Şimdi insan doğası şeyde tarihte şekilleniyor. Yani değişim gösteriyor değil mi? O taş devri, demir devri, bronz çağı falan bu tür şeylerden geçtikten sonra yani demir çağı ve bronz çağı aslında bunlar şey zaten tarihin içine sokulan ve giren çağlar. Yani Yunan tarihi biz bronz çağında başlıyoruz. Bu bir ilerleme şeyini gösteriyor. İnsanda bir ilerleme olgusu var insan varoluşunda. İnsan varoluşu mesela bazıları şey diyorlar, bazı bakış açıları tabii ki şu değil, insanlık gelişmiyor, insanlık ilerlemiyor falan diyorlar. Onları karşılaştırıp onu inceleyebiliriz. Yani böyle bir şey var mı gerçekten? İnsan gelişme nedir? Ona göre o bir gelişme kavramını oluşturduktan sonra tarihe bakıp insanın gelişip gelişmediğini söyleyebiliriz. Ve ama en azından şu gelişme yoksa zaten o zaman Çin'in ya da Hindistan'ın falan durumun üzerine kapılmanın da bir anlamı yok. Yani çünkü Avrupa, Hindistan yani gelişme yoksa onların arasında o konuda bir bağlantı ya da karşılaştırma yapmanın zemini de yok demektir. Şimdi insan doğası kavramı ya da bir potansiyel insanın potansiyelinden söz ettiğiniz anda bu şeyi gelişme kavramını getiriyor. Çünkü potansiyel hep öyle kalacaksa potansiyel olmaz. Yani potansiyel enerji bir şekilde başka bir şeye dönüştüğü için biz ona potansiyel enerji diyoruz. Değil mi? Yani o kinetik enerjiye dönüşmek durumunda. Böyle bir tohum eğer gelişecekse tohumdur, gelişmeyecekse tohum demenin bir anlamı yok. Yani insan doğası kavramı bize şeyi veriyor, insanın gelişmesi kavramını veriyor. İnsan gelişen bir varlık ve değişen bir varlık. Ve biraz önceki konuşmaya bağlarsanız, o gelişmenin olanağı için gereken tek şey özgürlük demiştik. Yani burada özgürlük var, burada insan gelişebilir, sanatta, bilimde, her şeyde. Erdemde vesaire. Ama bir toplumsal kalıba girmiş ve oraya kilitlenmiş bir kültürün o insanı bireyi geliştirmesi olanaksız. Yani birey çıkmaz orada. Birey insan demek. Yani bizim en büyük hakkımız birey olmak ya da kendimiz olmak, özgür olmak. Ama kültür bunu... Şimdi burada bir egemen sınıf bu komployu kurdu ya da gelişmeyi egemen sınıf engelliyor falan. Bunlar yine şeyler, tek yanlı bakış açıları. Çünkü o kültür, her kültür kendine, kendi içinde bloke ediyor, frenliyor ve gelişmesini durduruyor.
Bunun hiç katkısı olmuyor.
Efendim?
Hiç katkısı olmuyor.
Egemen sınıfın, ekonominin, felsefenin, bilimlerin ya da başka şeylerin, faktörler, bunların o bütündeki katkıları, etkilerini her durum için şey yapabiliriz, ölçebiliriz. Yani şimdi çok fazla ağırlaştırmayalım şeyi, sorunu, problemi. Çünkü karışık bir problem. Ama bir sistemde, yani sistem kavramı bu. Sistem şey değil, parçaların rastgele bir araya gelmesi oluşan bir şey değil. Sistem öyle bir şey ki, oradaki her parça, her bileşen zorunlu. Bir tanesine dokunursam, hepsine dokunmuş olurum. Birini değiştirirsem, o bütün bileşenleri etkiler. Yani çok basit, araba motorunun zorunlu parçalarını düşünün. Onlar sistemin bileşenleri. Onlardan birini durdurun, bütün motor değil. Yani ve orada kültürcü de böyle diyebiliriz. Örneğin şuna dikkate bir örnek olarak, yani bu şimdi kuram. Realiteye baktığınız zaman realitede şunu görüyorduk örnek olarak. Katolik kültür, yani Katolik inancın bir bileşen olarak kapsandığı kültürü düşünelim. Bu kültür şeye izin vermedi. Bilime izin vermedi. Verdi mi? Vermedi. Yani İncil'deki bakış açısıyla ya da sözlerle çeliştiği için Galileo'yu falan durdurdular, frenlediler.
Niye vermedi?
Niye vermedi?
Kim başkasını? Bizi de okursaydığını her şey falan farklı. Kitap falan kalmayacaktı.
Yani yanıt verelim, evet. Şimdi onu galiba orada kilisenin tutumu açısından açıklama doğru. Ama güç dediğimiz zaman politik gücü mü anlıyoruz? Hayır. Evet, yani bir halkı kültürsüz bırakırsanız o halk kendi kendine değişemez, yeni düşünceler üretemez ve öyle kalır. Yani o yine Çarlık Rusyası'nın ama bu aslında şey. Evet. Şimdi Katolik Kilise şeye izin vermedi, bilime izin vermedi. Bilime izin vermeyince o bilime bağlı olan başka faktörler de engellendi. Örneğin sanayi devrimi denen şey Avrupa yaşadı. Sanayi devriminin özel bir bileşeni bilimde. Buhar makinesi vesaire. Değil mi? Yani sanayi devrimi, işleyim devrimi bilim olmadan olarak da değil. Sanayi devrimi, sanayi işleyim demek. İşleyim olmadan ekonomi büyüyemez ve gelişemez. Yani şimdi burada bir Katolik bakış açısının toplumsal başka fenomenleri nasıl etki ettiğini görüyoruz. Aslında bunlar tarihsel sonuçlar üretiyorlar. Yani o yüzden Katolik ülkeler ilerlemede her zaman geri kaldılar. İspanya, İrlanda vesaire ve Ortodokslar da geri kaldılar. Çünkü Rus tarihini okursanız oradaki modernleşmenin yani çarlar tarafından o dönemde son yüzyılda 18 ve 19. yüzyılda yani orada modernleşme nasıl olduğunu
aslında efendim? Orta çağların içine çevirdiğimiz kitapta okuyoruz. Mesela bilgi kilisenin tek elindeydi biliyorduk biz şimdiye kadar Gül'ün adı vesaire gibi bir kitapta ve orta çağ incelediğimiz zaman ama şeyi okudum ben. Orada bir yana üniversite açılıyor o dönemde ve okur yazar sayısı yani ciddi olarak okuyan insanların sayısı günümüzdekinden çok daha fazla olduğu söyleniyor.
Olamaz, matbaa yok her şeyden önce.
Ama şey, üniversiteler açılıyor dönemde.
Üniversiteler Avrupa'da geç açılıyor ve o üniversiteler genellikle şeyler, yani yerde...
Aksız tanrı bilimi meteorolojinin okutulduğu üniversiteler değil yani.
Onlar şeyden sonra geliyor, İslamik üniversitelerden,
evet,
ya da Osmanlı, Selçuk, evet. Selçuk medreselerinden ve Osmanlı medreselerinden,
evet.
Çok
ama
sonra geliyor.
Ama orta çağ zaten şeye hazırlıyor,
onun karim...
Hümanizmayı hazırlayan bir dönem. O kadar birdenbire gelmiyor yani Avrupa orta şeye, hümanizmaya ve şeye, bilime. Yani aydınlanmaya birdenbire gelinmiyor o
yok,
şekilde. O alttan altı yürüyen bir zemin.
Tabii, ama ne zaman? 15. yüzyıldan sonra.
Hayır, o yani, 13. ve 14. yüzyıl okudu.
Orada başlıyor. Esas onların doğru. Ama 10, 11, 12. yüzyıllar falan yok. Orada yüksek orta çağ deniyor. Yani o senin dediğin dönem yüksek orta çağ.
Evet.
Hayır.
Geç,
ne
daha geç,
geç dönemi. Ve ama orada başlıyor şeyler. İlk kıpırtılar. Ki onlar da yine aynı yazar şeyi söylüyor. Yani orada üniversite dediğiniz şey nedir? Yerde samanlar var. Öğrenciler samanların üzerine oturuyorlar. Kucaklarına alıyorlar kitaplarını. Ve bir papaz gelip onlara bir şeyler anlatıyor. Bu üniversite. İlk üniversite dediğim şey, üniversitenin şeyi, medreseden hiç farkı yok. Yani medresede üniversite ve özellikle mesela Ulubey'in şeyi, medresesi rektöründen öğretim üyelerine kadar özel bir şey içinde işliyor üstelik. Yani Ulubey şeyi yasaklıyor. Politikacıdan devletin şey, üniversiteye karışmasını falan.
Yani özel. Buradan aldıkları çok şey var.
Evet.
Ve aradaki fark ilk sistem. Şimdi tamamen tersine. Evet.
Tabii. Onlar yine bu Şubat ayındaki çalışmanın konuları. Niye tersine dönüyor? Yani Batı, Doğu gerçekten pırıl pırıl aydınlatıyor tarihi. Selçuklular ve Abbasiler, Selçuklular ve Osmanlılar, yani bu üçü özellikle orada, o dönem. Avrupa orada zifiri karanlıkta. Yani Hegel anlatıyor, pazarda insan eti satıyorlar diyor. Avrupa, 12. 13. yüzyıllarda.
Avrupa şimdi de duraklamada değil mi?
Şimdi, sonra... Bunlar, bunları görüş doksa düzeyinde tutmayacağız ve tam olarak çözümleyeceğiz. Yani bu zorlu bir çözümleme olacak ve yapabileceğimizi ben düşünüyorum. Kaydedeceğiz. Belki yani yani bol okumamız gerekiyor. Hem felsefi temeli sağlamlaştırmamız hem de olgular nedir? Tarihin olguları nedir? Onları da hem yani geçmiş dönemin olguları hem de günün olguları falan. Duraklama ne demek, duraklama ne demek falan. Şimdi şöyle bir şey var. İnsanın doğası özgür bırakılırsa bu doğa duraklamaz. Duraklaması kültürel bir kalıba girip o kalıbı çok fazla benimsemesi anlamına geliyordu. Yani bir kültür kendine, bir tür narsisizm aslında yani. Kendini beğenmeye başladığı zaman artık değişime kapanıyor. Çin'de mesele olan bu. Buralarda değişim batıyla başladı. O noktada takılmıştık galiba. En azından bir şeyimiz var. Yani algılayışımız var. Batı, Çin değişmiyordu. Kendini kolluyordu şeye karşı, değişmeye karşı. Ve oraya Marksizm girdi. Ya da daha önce Batı İngiliz sömürge şirketleri girdi oralara. Ve batıyla bir şey temasa başladı. Değişme, bu nasıl bir değişme getirdi ve bugün ne? Şimdi bunlar şu an Sokrates'le ilgili şeylerimiz değil, konularımız değil. Ama Çin ve Hindistan bile değişme sürecine girdi ve bu sürece nasıl girdikleri açık. Hindistan Türkler tarafından değiştirildi. Yani yüzyıllarca orada neredeyse şeye kadar, Hindistan'ın ucuna kadar girdiler o kültürü. Yüzyıllarca sürdüğü için önemli değişimlere de yol açtılar orada. Sonuçta insan bir bölümü Müslüman oldu, Pakistan olarak koptu. O Türklerin etkisiydi. Daha sonra Batılılar, İngilizler ve Avrupalılar, onlar o Asya'yı etkilemeye başladılar ve bunlar yani Çin ve Hindistan bile değişmeden kalamadı ve değişme sürecine girdi. Ama nasıl değişiyorlar? Yani onlar da rastgele olabilecek şeyler değil. Yani ancak yapabileceklerini yapıyor. Bir kültür yetenekli olduğu adımı atabiliyor. Yani Çinliler bir anda Batı ile temas ilişkiden sonra demokrasi yapan. Şimdi demokrasi o işi yapabilecek olan kültürlere yararlı sonuçlar getiriyor ve Dersek Sokrates'e, Sokrates'in önemi insanın kültürel biçimini, bireylerin değişmelerini engelleyen kültürel biçimi, yani törellik biçimini sorgulama altına getirmesinde yatıyor. Sokrates'ten sonra artık ahlak diye bir şey var. Yani bilinç uyanıyor ve o bilinç önüne aldığı her şeyi sorgulayabiliyor. Kendi şeyine göre. Kriterlerine göre. Kriterleri iyi ve kötü. Bir şeyin iyi mi, kötü mü, doğru mu, eğri mi olduğunu yargılayabiliyor. Bu Sokrates'in katkısı, insanlık tarihine katkısı. Yani sadece Atina'ya sınırlı bir şey değil.
Zaman bilinç herkeste var ama açılmamış durumda veya
sorunun
hala.
Evet. Yani bilinç herkeste var. O yüzden öğretilecek olan o değil. Ve onu çünkü öğrenmeyi normal olarak dışarıdan alma olarak anlıyorlar ama bilinç içeride olan bir şey olduğuna göre bilinç öğretilecek bir şey değil. Erdem bilince bağlı olan bir şey. Çünkü ölçülü olmak demek erdem ve orada o ölçüyü saptayacak olan, yani şu doğrudur, şu iyidir, bu kadar daha fazlası kötüdür diyecek olan güç ya da yeti, duyunç ve duyuncun özgür bırakılması, onun gelişmesinin... Şimdi duyunç Atinalılarda niye yok? Çünkü Atinalılar törelerini sorgulamadan alıyorlar. Yani işte Sparta töresini alalım, çocuklar öyle yetiştiriliyorlar, büyükler öyle yetiştiriyor ve kimse o törelliği sorgulamıyor. Törellik sorgulanmadığı için toplumsal yapı değişmiyor. O şekilde sürüyor. Yani Sparta'nın törel yapısı yüzyıllarca sürmüş. Atina'nın törel yapısı o da yüzyıllarca sürmüş. Yani 3-5 yüzyıl en fazlasında, o kadar şey diye aşırı uzun değil.
Değiştirmek için bir ihtiyaç duyulmamış hocam. İhtiyaç yok demek. Yaşamda bir ihtiyaç yok. Belirleyici bir ihtiyaç yok ki değişmemiş.
İhtiyaçla değişir mi? Yani burada ihtiyaç, gereksinim sözü biraz şey, ben uyduramıyorum. Çünkü yani özgürlük bir ihtiyaç değil. Sen Atinalılara ya da herhangi bir insana boyun eğdiği törelliğin doğru olup olmadığı konusunda sorgulamasını söylediğin zaman onun bir gereksinimine, bir ihtiyacına dokunmuş olmuyorsun. Yani tanrıya inanıyorsunuz. 10 yaşındasın ya da 12 yaşındasın. Ve hiç sorgulamıyorsun. Orada birisi gelip sen buna inanıyorsun ama bunu hiç sorguladın mı diye soracak olsa o küçük çocuk inancını sürdürebilir mi acaba? O kadar saplık içinde. Muhtemelen ateist olacak o noktada. Çünkü yani aldatılma duygusu hissedecek. Ben Tanrı'ya inanıyorum, tapınıyorum vesaire ve ama bunu neden yaptığımı şimdiye kadar bir kere bile sormadım kendime. O sadece aptallık değil, bir de aldatılma şeyi verecek, duygusu verecek ve muhtemelen o tepkiyle ateist olur. Yani sorgulamak gereksinim değil. Gereksinim önemli bir faktör ama orada yani insanın doğasının gelişmesinden söz ediyoruz. Belli bir kültürel biçime takılıp kalmak o gelişmeyi engellemek anlamına geliyor. Bunu şey yaptık herhalde. Yeterince konuştuk yani. Ahlak duyuncun aktif olması demek. Yani duyunç var, insanlarda var. Öğrenilen ve dışarıdan alınan bir şey değil. Ama onu, çünkü yani bir çocuk belki de doğruyu ve eğriyi babasından, annesinden, büyüklerinden öğrenmek zorunda, öğretmenlerinden öğrenmek zorunda. Çünkü çocuk nasıl çocuk? Yani çocuk olmak demek boy meselesi değil. Bu duyunç ve yetilerde gelişmemişlik demek. Yani çocuk neyin iyi ve neyin kötü olduğunu şey yapamaz. Kendisi her zaman tam doğru olarak belirleyemez. O yüzden büyüklerin otoritesine ihtiyaç duyar. Gereksinim orada var. Ama o sürekli olarak o şekilde devam ederse o zaman Atinalılar için şey diyebiliriz. Bunlar çocuk kaldılar. Çünkü kendi kararlarını Yani sorgulamıyorlardı şeylerini, terel yaşamlarını ve o yüzden o yapı içine sıkışıp kaldılar. Yani sorgulasalardı göreceklerdi o şeyi. Düşünün, kölelik o zaman, yani bu şeyi anlayabiliriz. Çocukluğumuza dönersiniz, çocukluğumuzda neleri sorgulamadan kabul ettiğimizi hatırlarsak ve nasıl sorgulamaya başladığımızı. Yani bu kültür eğer özgür kültür, özgürse o zaman burada her birey kendi doğrusunu ve evsini kendisi belirliyor demektir. Tabii ki şey, çocuklar dışında. Ama burada şeyse, yani başkaları senin adına belirleme yapıyorsa ve biz sadece kabul ediyorsak, sadece boyun eğiyorsak o zaman bu kültür aslında köylük kültürü. O yüzden dedim, burası doğu kültürü değil. Biz burada sorguluyoruz.
Gençler
harika. Şimdi saatimiz doldu mu?
Doldu.
Evet, bu yeni bir konu açar ve yani ona dediğim gibi şey, Şubat tüze felsefesi çalışması bizi bu konularda, yani bu konular zaten orada yoğunlaştı bu konular üzerinde ve o zaman şimdi bitiriyoruz haftaya son olarak Sokrates, Atina, yani Yunan ön Sokratiklerle ilgili son şeyi yapacağız. Ondan sonra